Ayrım 20.
Onu kendinin en iyileriyle değerlendirmeli, şakayla karışık da olsa böylesi bir mükemmellik listesini ölçüt olarak alıp da hayatı hem ona hem de kendimize zindan etmemeliyiz. Tabii bu demek değil ki gençlerimizden beklentilerimiz olmayacak. Onlardan duyarlılıklar, zarif davranışlar bekleyeceğiz. Onları yetiştirmenin bir amacı da bu gibi güzel beklentilerden doğuyor. Öğreteceğiz, eğiteceğiz ve bunun sonucunu da görmek isteyeceğiz. Ama bunu onun hemen mükemmel oluvermesini, her an ve her dakika doğru biçimde davranmasını yüksek ölçütler koyarak bir mutsuzluk kaynağı haline getirmeden, esnek bir tutum izleyerek gerçekleştireceğiz. Kendimize gelince, evet bizler de mükemmel değiliz ama elimizden geleni yapıyoruz en azından. Bir arkadaşım kızıyla tartışıyormuş. Kızı bir şey için izin istemiş, o ise düşünüyor, bir türlü cevap veremiyormuş. Sonunda kızı, haydi anne bir karar ver artık diye çıkışınca arkadaşım üstüme varma, düşünmem gerek. Sonuçta ben de 15 yaşındaki bir gence ilk kez annelik yapıyorum diye isyan etmiş. İşte bizler de bu çok içten itirafta görüldüğü gibi ilk kez anne babalar olduğumuzdan hatalar yapabiliyoruz. Bizler de etten sinirden yapılmış insanlarız nihayetinde. İyi günlerimiz olduğu gibi kötü günlerimiz de oluyor. Sinirli, sabırsız, beceriksiz, dikkatsiz davrandığımız zamanlar oluyor. Kısaca çok çok istememize karşın sizlere mükemmel örnek ana babalar olamıyoruz. Mükemmellik çok uzaklarda bir yerde. Bizlerse iyi olabilme savaşı veriyoruz. Ve sizleri çok ama pek çok her şeyden çok seviyoruz. Çocuklarımız hayatımızın odak noktasını oluşturuyor. Yaşamımızın ışığı onlar. Hoş onlar da bunu biliyorlar. Biliyorlar çünkü gelen mektupların tümünde beğendikleri, beğenmediklerini sıraladıktan sonra annemi babamı çok seviyorum diye bağlıyorlar yazılarını. Tümünde ama tümünde bu sevgi mesajı var. Eh bu da bize yetiyor. Ana baba maskesiyle değil insan yüzümüzle. Çocuklarımızın, gençlerimizin kusursuz olmalarını beklemek yerine onları kendilerinin en iyileriyle kıyaslayalım. Kusurları, eksik yanlarıyla da sevelim. Bu arada kendimizin de süper anne baba olmamızı beklemeyelim demiştik. Bu konuyu hatalarımızı kabul ederek gençlerimizle böylece konuşalım. Onlar bizden hoşgörülüler. Gençlerimize hatalarımızın sevgisizlikten değil bilgisizlikten kaynaklandığını itiraf edebilirsek aramızda çok hoş bir uzlaşma ortamı doğacaktır. Bizleri kayalar gibi sert, putlar gibi erişilmez değil, insan yanımızla, insanca zaaflarımız, kusurlarımız ve meziyetlerimizle tanırlarsa, daha doğrusu biz onların bize olduğumuz gibi görmelerine izin verirsek, birbirimize çok yakınlaşabileceğiz. Bu onların bize olan saygısını asla eksiltmez, aksine çoğaltır ve aramızda insandan insana bir dayanışma doğar. Onun iyiliğini bu dünyada en çok isteyen ve yaşam deneyimi daha fazla olan kişi olarak bizler onun yaşam boyu sığınacağı bir liman olarak düşünmeliyiz kendimizi. Yelkenlerini rüzgarla şişirip denizleri açılacak, dev dalgalarla kendi başına boğuşacak, baş edemeyeceği bir fırtınayla karşılaştığındaysa hiç duraksamadan sığınabileceği dost bir liman. Bunu da ancak bildik annelik babalık maskesini bir kenara bırakıp, ona gerçek kimliğimizi, insan yüzümüzü göstererek, üzüntülerimizi, sevinçlerimizi, hatalarımızı, başarılarımızı onunla paylaşarak başarabiliriz. Aramızda gereksiz yere örülmüş kalın duvarlar varsa bunları yıkalım. Gerçek anlamda saygının olması için bu kalın ve sağır duvarlara, sert maskelere aslında hiç gerek yok. Sevgi ve saygıya dayalı bir dostluk ilişkisiyle bağlı olmalıyız birbirimize. Phyllis McGinley'in annelik konusundaki bir gözlemini nakletmek istiyorum. Tanrı bilir ya, bir annenin güçlü ve yürekli ve hoşgörülü ve duyarlı ve sabırlı ve otoriter ve insanoğlunda olması beklenen tüm diğer yüksek değerleri benliğinde toplamış olması gereği vardır. Ama ben tüm bunların yanı sıra esneklik taraftarıyım. Kanımca gerçekten ender rastlanan niteliklerdendir esneklik. Çocuklarımız küçükken esnek olmak yararlıdır. Ama gençliğe adım attıklarında bu tutumun önemi büyük ölçüde neredeyse şart dedirtecek kadar artıyor. Yetişkinliğe doğru yol alan gençlerin en büyük isteği özel yaşamlarında rahat bırakılmaktır. Hem ruhsal hem bedensel olarak kendi başlarında olmayı yeğlerler. Üstlerine varılmasından, duygularının ortaya dökülmesinden nefret ederler. Gençlerin özel yaşamlarını didiklemeyen, sürekli sorular sorup her şeyi bilmeye kalkışmayan, onların bazı fırtınaları kendi başlarını atlatabilmeleri için konuşmama iradesini gösterebilen ve hepsinden önemlisi verilen sırları saklamasını bilen ama bunların anlatılmasını beklemeyen anneler, gençlerin tüm bunları gelip kendiliklerinden anlattıklarını göreceklerdir. Ve onların çocukları bu tutum nedeniyle daha güçlü insanlar olarak ortaya çıkacaklardır. Ya da en azından böyle olmasını umuyor insan. Ve tüm bu önerileri yansıtırcasına yazılmış 3 mektup. Ben üniversite 1. sınıfta ve hayatı doya doya yaşamayı seven genç bir insanım. Sizi gözümde diğer yetişkinlerden bir hayli farklı yapan özelliğiniz, üslubunuzun biz gençlere çok yakın olması, bu da sizin gençliğinizi unutmadığınız, yani ruh olarak yaşlanmadığınız anlamına gelir. Buna en iyi örnek de Bir Genç Kızın Gizli Defteri adlı kitabınıza yazdığınız ön sözdür. İhtiyacınız olduğunda nasıl günlüğünüze başvurduğunuz ve o günlüğün özel bir parçanız haline gelişi, ilk okuduğumda beni çok etkilemişti. Ben 4 yıldır lise 1'den beri günlük tutarım. Şimdiye kadar 2 ayrı defterim oldu. İlki bir şanssızlık eseri annemin eline geçti ve 2 hafta boyunca kavgalarımız oldu. Şimdiki günlüğüm böyle bir saldırıya maruz kalmasın diye içinden anneme bölümler okumama, resimler göstermeme ve gizli saklım olmadığını ima etmeme rağmen günlüğümün okunduğunu kardeşimden öğrendim. Artık günlük tutmayacağım. Günlüklerimi saklasın diye çok güvenilir bir arkadaşıma verdim. Böyle olmasını istemezdim ama eğer annem gençliğini unuttuysa ve bu olay kendi başına gelseydi ne olurdu sorusunu sormuyorsa onu günlüğümü okumamaya ikna etmek faydasız sanıyorum. Bunu annemi suçlamak için yazmıyorum. Sadece defterimi okuması için başka neden bulamıyorum. Günlük tutmanın gerçek olmasa bile o çok güzel hayalini benim için bir kitabınızda ölümsüzleştirdiğiniz için size minnet borçlu olduğumu düşünüyorum. Benim hayalimde bir Serran var ve o benim için bir günlük tutuyor. Yine günlük konusunda aynı genç tarafından peş peşe yazılmış 2 mektup. Bir de ailemizin özellikle annelerimizin yaptığı bir yanlış var. O da onca para biriktirip aldığımız ya da hediye edilen cicili bicili defterlere yazdığımız anılarımızın okunması. Size bir anımı yazayım. Ben yattıktan sonra en az yarım saat yatakta dönüp dururum. Yine öyle bir gecede yattığımda uyumaya çalışıyordum ki annem geldi. Uyuduğumu sanıyordu galiba. Günlüğümü açtı ve okudu. Evet evet, müthiş güven kaynağım günlüğümü okuyordu. Oysa ben ona her şeyi söylediğimi sanıyordum. Hem söylemese bile insanın diğer kişilerle paylaşmak istemediği şeyleri olması doğal. Annem gittikten sonra günlüğümü aldım ve şu satırları yazdım. Aynen aktarıyorum. Anneciğim, bu yazı sayende bu günlüğe yazdığım son yazı. Niye mi? Çünkü bu akşam yani ocağın ilk pazartesi günü saat 22.40'da odama geldin ve günlüğümü okudun. Tabii o sırada ben deniz uyumuyordum. İnsanların annelerinden sakladığı binlerce şey vardır. Şükret benim o kadar değil. Belki ileride olur ama sana söylemeyeceğim. Çünkü güvenini yitirdim. Belki bugün karıştırmamışsındır ama şimdi okuyorsun. Vay be, nasıl da rol yapmışsın. Ben de sana arkadaşımın annesini anlatıyordum. Meğer benim annem de öyleymiş. Kendime yeni bir günlük alacağım. Öyle bir yere saklayacağım ki imkansız bulamayacaksın. Bulsan bile açamayacaksın. Çünkü anahtarı bende olacak. Neyse, bu kadar suçlama yeter. Umarım Allah seni de beni de affeder. Yalnız şunu bil, senin bana yaptığını asla unutmayacağım. Sevgiler kızın. Tabii bu yazıyı yazdıktan sonra içimde acı bir pişmanlık, yukarıda yazdığım hiçbir şeyi yapmadım. Sonra da günlüğüme sevgili günlükçüm diye başlayacağım yerde canım anneciğim diye başlayan yazılar yazdım. Sizden ricam özellikle anneleri bu konuda bilinçlendirin. Böylece ne gençlerin ne de annelerin kalpleri kırılır. Her iki mektupta dilekler ve yakınmalar ne kadar zarif bir üslupla ele alınmış değil mi? Şimdi de son mektubu yazan gencin bu kez şakacı bir dille kaleme aldığı ikinci mektubunu okuyun ve bakın neler olmuş. Merhaba, merhaba. Çok sevindim, çok sevindim. Hala inanamıyorum, şoktayım, mutluyum. Bana kuzenim bile mektup yazmazken siz, ablam, sırdaşım, dert ortağım, kahramanım ve artık mektup arkadaşım yazdınız. Hayatımın en mutlu gününde olmalıyım. Kime sizin bana mektup yazdığınızı söylesem, ya hadi oradan dediler ya da birkaç çığlık üst üste attılar. Hele babam akşam telefonla konuşuyordu. Zarfı gösterince yüzünün halini görmeliydiniz. Gözlerini ve ağzını öyle bir açtı ki Alaaddin'in devine benzedi. Ne benzetme ama. Anı defterim konusunda size bir olay anlatacağım. Tabii anlatamam, yazacağım. Bir gün, sanırım size mektup yazdıktan birkaç gün sonra annemle konuşuyorduk. Annem sana bir şey itiraf edeceğim dedi. Tabii çocukluk içgüdülerimle hemen ne olduğunu anladım. Anneme orada karabasanlar gelirken ben gülüyordum. En sonunda anı defterimi okuduğunu söyledi. Bunu söyler söylemez biliyordum dedim ve hemen arkasından olayı anlattım. Annem de oldu Alaaddin'in devinin karısı. Şokta olduğunu sezdim ve hemen onun boynuna sarıldım. Canım annem çok utanmış. Bir daha yapmam deyip durdu bütün gün. The End. Bu mektup az önce konuştuklarımızı ne kadar da doğruluyor. Buradaki akıllı anne alışılmışın dışına çıkıp hatasını kabul ediyor. İtiraf ediyor. Bir daha yapmam diyerek özür diliyor. Ya genç nasıl davranıyor? Teselli etmek istercesine annesinin boynuna sarılarak bir yandan da canım annem diyerek ona olan sevgisini dile getiriyor. Ve yaşanan bu küçük ama insancıl olay onları sanki birbirine daha da yakınlaştırıyor. Yeni bir yöntem. Kazan kazan formülü. Doğan Cüceloğlu'nun İçimizdeki Çocuk adlı kitabı çok ama çok yararlı bir kitap. Bu eserde içimizdeki çatışmaların yansıması diye bir bölüm var ki biz anne babalar bunu çocuğumuzla tüm ilişkilerimizde uygularsak hayat hepimiz için daha kolay olacak. Hele de şu izin meselelerinde. Şimdi Cüceloğlu'nun anlattıklarını kendi koşullarımıza uyarlayarak bir düşünelim. Diyelim gençlerimiz arkadaşlarıyla bir yere gitmek istiyor ve bizden izin istedi. Eğer araştırıp soruşturmadan, kestirmeden bir hayır dersek biz kazanırız o kaybeder. Yani çocuğumuz sağ salim dizimizin dibinde diye biz huzurlu oluruz ama o hakkı olan masum bir eğlenceden men edildiği için kendini haksızlığa uğramış ve mutsuz hissedecektir. Kazan kaybet, yani biz kazandık o kaybetti. Eğer gerekli bilgileri almadan izin verirsek biz kaybederiz o kazanır. O arkadaşlarıyla eğleniyordur eğlenmesine ama bu arada biz de o eve gelene kadar tırnaklarımızı yiyerek saati gözleyeceğiz. Kaybet kazan yani biz kaybettik o kazandı. Oysa arkadaşlarını bize tanıştırmasını sağlarsak en önce gencimiz kimlerle birlikte bunu bileceğiz. Nereye gidecekler, saat kaçta eve dönecekler bunları sorup öğrenip gidip dönüşü için birlikte karar alırsak, nerededir, ne zaman gelecektir bunu da bileceğiz. Ve tüm bu koşullarda bir sakınca görmeyince, ki normal koşullar altında çoğu kez durum budur, izin vereceğiz. Ve böylece hem biz kazanacağız hem gencimiz. Çünkü biz artık onun Ayşe, Fatma, Murat ve Suat'la Rumeli Hisarı'ndaki Sezen Aksu konserine gideceğini, konserin saat 9'da başlayıp 12'ye doğru biteceğini biliyoruz. Biz huzurluyuz. O ise bizim onayımızı aldığından içi rahat ve arkadaşlarıyla konserin doyasıya tadını çıkarabilecek. İşte kazan kazan formülü. Hem biz kazandık hem o. Sadece izin konusunda değil, her konuda uygulayabileceğimiz ve uygulamamız gereken bir yöntem ve sıcağı sıcağına bir mektup. Değinmenizi istediğim en önemli konu izin konusu. Ankara'da oturan 19 yaşında, bence 19 yeterince büyük, aklı başında bir genç kız olmama rağmen babam hala gece gezmeye gitmeme karşı. Bütün arkadaşlarım çıkabiliyor. Babam bunu korktuğu ve bana zarar gelmesini istemediği için yapıyor biliyorum. Ama bana da yazık değil mi? Zaten bu konuda neredeyse hiç tartışmıyoruz. Babamın her hayır deyişinde tek yaptığım ona yaşımı hatırlatmak ve kötü şeylerin gündüz de başıma gelebileceğini söylemek oluyor. Tabii ki bir işe yaramıyor ama yine de bilsin istiyorum. İşte kazan kazan formülünün uygulanabileceği bir durum. Gençlerimiz tiyatroya, konsere, akşam yemeğine ya da sırf gençlerin toplanıp müzik dinlediği kulüplere gitmek istiyorlar. Aslında bunlar yararlı yerler. Görgüsünü, bilgisini, yaşama kültürünü geliştiren yaşantılar. Ayrıca o ev, okul, dersler kıskacından kurtulup kendi arkadaşlarıyla eğlenmek onların da hakkı. Daha önce sözünü ettiğimiz yaşamlarına katmak istediği sosyal boyuta giriyor tüm bu istekler. Burada bizler gencimize bakacağız, aklı başında mı, ona evde iyiyle kötüyü anlattık, öğrettik mi? Hele de üniversite çağındaysa, büyük kentte yaşıyorsa, tüm akranları çıkıyorlarsa ve yanında onu koruyacak, kavalyelik yapacak, erkek arkadaşların da bulunduğu bir grubu varsa, bağrımıza taş basıp izin vermek zorundayız. Tabii ki herkes kendini denize atıyor diye biz de kendimizi kaldırıp denize atmayacağız. Ama zamanla gelişen bir çizgi var. Her toplumun kendine özgü kaba hatlarıyla beliren çizgileri bunlar. Küçük bir Anadolu kentinde böyle izinler istemek Belki abes ama büyük kentlerde artık üniversiteliler geceleri birlikte yemeğe çıkıyorlar, müzik dinliyorlar, konserlere, piyeslere gidiyorlar. Gençlerin çoğunun yaşam biçimi bu çizgide ise, gencimiz de artık bu yaşta neyin doğru, neyin eğri olduğunu biliyorsa ve de aklı başındaysa hiç çaremiz yok, izin vereceğiz. Ama önce ondan beklentilerimizi sıralayacağız ve akıllı gençler bu istekleri çocuksu öfleyip pöflemelerle değil, büyük bir anlayış ve olgunlukla karşılayıp bize hak vererek bizi tatmin edecek bir tavır içine girecekler. Önce arkadaşlarını tanımalıyız. Kimlerle olduğunu bilmeliyiz. Ama bu bilgileri edinebilmek için önce biz evimizde hoşgörü ortamı yaratmak, arkadaşlarının bize rahatça gelebilmelerini sağlamalıyız. Surat ederek gençleri korkutup kaçıracağımıza, güler yüzlü ve sevecen bir yaklaşımla onlarla konuşup sohbet ederek bu gençleri tanımaya çalışmalıyız. Böylece bir yere gidecekleri zaman gelip gencimizi evden alabilmeliler. Onlarla nereye nasıl gidecekleri ve dönecekleri hakkında da konuştuktan sonra içimiz rahat olarak onlara iyi eğlenceler dileyebileceğiz. Bir başka deyişle kazan kazanı uygulayacağız. Gittikleri yeri bileceğiz. Eğer bir ev daveti ise adres ve telefon numarasını yazıp bize vermesini isteyeceğiz. Dönüş saatini birlikte saptayacağız. Gençlerimize bunun dedektifçilik oynamak hevesinden doğmadığını, her şeyden önce onun güvenliği için gerekli olduğunu, sonra da birlikte yaşayan insanların bir diğerine karşı sorumlulukları olduğu, bu sorumluluklardan birinin de aile bireylerinin nerede olduklarını ve ne yaptıklarından bir diğerini haberdar etmek olduğunu anlatmalıyız. Evin babası akşam eve geç kalacaksa bunu ve nedenini eşine bildirmiyor mu? Evin annesi bir işi çıktıysa çocuklarının görebileceği yere bir not bırakarak nerede olduğunu ve ne zaman döneceğine dair bilgi vermiyor mu? İşte gençlerden de istenen aynı şey. Bazı haklar istenirken bu hakların yanı sıra gelen sorumlulukları da omuzlayabilmek gerek. Haklar ve sorumluluklar el ele yürüdüğü sürece olgunluk getirir. Sadece hak isteyip sorumluluktan kaçansa daha olgunlaşmamış demektir. Sorularımızı işine burnumuzu sokmak için değil, bilgilenmek ve yardımcı olabilmek için sorduğumuzu onlara sakin sakin anlatmalıyız. Ve yine sözlerimizi davranışlarımızla desteklemeli ve sorularımızı gerçekten bu amaç için sormalıyız. Bunu anladıkları an soru sormamız sinirlerine dokunmayacak ve bizimle işbirliğine gireceklerdir. Tavrımızın esnek olması çok önemli. Şu sizin meselelerine hafif dokunuşlarla, sakin bir ses tonuyla ona köstek değil destek olmak amacıyla değinmeliyiz. Gencimizin üstüne giderek onu bunaltmamalıyız. Dostça bir üslupla gerekli bilgileri alıp işi orada bırakmalıyız. Ondan beklediğimiz olgun davranışa biz de aynı olgunlukla yaklaşmalıyız. Daha üst düzeyde buluşmalı ilişkilerimiz. İzin konusunda bazı genel kurallar. Gittikleri yeri ya da oradaki insanları gözü tutmazsa derhal orayı terk etmesini, dönüşü sorun olacaksa eve telefon etmesini öğütleyeceğiz. Alkollü bir sürücünün arabasına en aziz arkadaşı bile olsa binmemesini tembih edeceğiz. Yüzü tutmamak gibi azıcık zeka düzeyi düşük bir nedenin ona nelere mal olabileceğini hatırlatacağız ve yine bizi arayabileceğini söyleyeceğiz. Alkol, uyuşturucu ve cinsellik hakkında onu çok önceden bilgilendirmiş olduğumuzdan bu konuda tekrarlanacak bir şey yok. Tüm bu önlemlerin bir polisçilik oynama hevesi değil, onun güvenliği açısından gerekli olduğunu anlatıp alınmamasını sağlayacağız. Güler yüzle onu kendisine emanet ettiğimizi ve aklına güvendiğimizi belirttikten sonra iyi eğlenceler diyerek ilk gece iznini vereceğiz. Laf aramızda şu halimize bir bakın. Sanki eğlenceye değil de Somali'ye asker gönderiyoruz. Neylersiniz? Ana babalık zor zanaat. Bizim gibi çocuklarına düşkün olanlara evlat olmaksa daha da zor zanaat. Biz anlayışlı ve destekçi bir tavır içinde olursak, genç de bu kurallara uyarsa, kısa bir süre sonra kuralları sıralamaya hiç gerek kalmayacak. O kendiliğinden gelip bize kiminle, nereye gideceğini, ne zaman döneceğini söyleyecek ve dikkatli davranacaktır. Bir de üniversite eğitimi için uzaklara gittiğini düşünelim. O zaman da gencimiz evden ayrılmadan onu karşımıza alıp gerekli uyarıları yapacağız. Eğitimi boyunca mektupla, telefonla, imkan buldukça da gidip onu görerek bu diyaloğu sürdüreceğiz. Ve yine o genel çizgiyi araştırıp gencimizi arkadaşlarının yanında incitecek yasaklar koymayacağız. Toparlamak gerekirse, gece izinleri için önce gencimizle karşılıklı iyi niyet havası içinde konuşmalıyız. Onun güvenliği için gerekli uyarılarda bulunmalıyız. Uyumasını istediğimiz koşulları yine karşılıklı konuşarak saptamalı ve korkularımıza ket vurmasını öğrenmeliyiz. Tanrı korusun, kazalar gündüzlerde olabiliyor. Uygunsuz insanlar gündüzde laf atabiliyor. Bu tür korkularımız nedeniyle bir büyük kent yaşamındaki üniversitelilerin gruplar halinde kendi temiz arkadaşlarıyla bir yerde bir şeyler yemeleri, eğlenmeleri ya da kültürel bir gösteriye katılmak istemelerini engellememeliyiz. Herkesin koşulları değişik demiştik. Bazı Anadolu kentlerinde bu tür izinleri düşünmek bile abesken, yine bir Anadolu kenti olan Mersin'de artık gece izinleri veriliyor. Operada, tiyatro gençleri görüyoruz, arkadaşlarıyla geliyorlar. Çeşitli lokantalarda doğum günleri kutluyorlar, gruplar halinde yemek yemeye, müzik dinlemeye ve dans etmeye gidiyorlar. Oysa 10 sene önce bir delikanlıyla bir genç kız çarşıda yan yana yürüseler, tüm dedikoducular tamtamlarını çalmaya başlarlardı. Şimdi ise hep birlikte geziyor, eğleniyorlar. Bugünün genç anne babaları zamanın getirdiği değişime uyarak izin veriyorlar. Buna bir de küçük yer olmanın ve ailelerin birbirlerini en az ismen tanımalarının gerektirdiği rahatlığı da eklersek, günümüz Mersin'in gençleri 10 yıl öncekilere kıyasla çok şanslılar. Bir de yaşı daha küçükler, liseliler, hatta ortaokuldakiler var. Bu kesimin yaşı küçük olduğundan gece izinleri pek o kadar sorun olmuyor. Buna karşın gündüz gezmeleri için izinler gündemde ve bu kez de gündüz izinleriyle ilgili yazılmış bir mektup. Ben 14 yaşında orta son sınıf öğrencisi bir kızım. Benim sorunum annemle ilgili. Annemi dünyadaki her şeyden, hatta bebeğim Tombulas'tan bile üstün tutuyorum. Fakat bazen onu hiç sevmiyorum. Benim annem hiçbir şeye izin vermiyor. Bir genç kızın gizli defterini okuduktan sonra gözlüklü de olduğumdan lens kullanmak istedim. Ama annem küçük olduğumu söyledi. 10 yaşındakilerin bile kullanmasına rağmen ben ufakmışım. İkincisi, arkadaşlarımız hep birlikte gezmeye pizzacılara gidiyor. Pazartesi gelip de hafta sonu neler yaptıklarını anlattıklarında gözlerim doluyor. Duygu sömürüsü yaptığımı sanmayın sakın. Bu hele de benim yaşımdaki biri için çok zor. Bazen bana sen de gelsene ya da cumartesi bir yere gidelim dediklerinde hayır gelemem demek. Neden diye sorduklarındaysa annem izin vermiyor yanıtını vermek, öyle güç geliyor ki. Arkadaşlarım aralarında konuşuyorlar. Hadi cumartesi günü caddeye çıkalım, yemek de yeriz. Ona da söyleyelim. İçlerinden birisi aa ama onun annesi izin vermez ki. Bunları duymak bana büyük acı veriyor. Anneme göre koca İstanbul'da cumartesi saat 2'de benim başıma bela gelecek, araba çarpacak, kaçıracaklar kızını. Of, bunalıyorum. Bu yaşlarda da bizim dikkat edeceğimiz gitmek istediği yerlerin yaşına uygun olup olmadığıdır. Okul çayları, okul yemekleri, bir arkadaşın doğum günü, bir piyes, konser, maç, bir cumartesi hep birlikte sinemaya gitmek ya da yakında bir yerde yemek yemek, bir pastanede sohbet etmek için izin verebileceğimiz yerler. Yaşlarını kendi başlarına gitmek için küçük buluyorsak, gidilecek yer uzaksa, o zaman anne babalardan bir ya da başka bir büyük götürmeyi, bir diğeri getirmeyi üstlenebilir. Böylece nasıl gidip dönecekler sorunu hem onlar hem bizim için ortadan kalkmış olur. Birazcık zahmetli ama madem onlar bizim için kıymetlilerimiz diyoruz, bunu sözlerle değil bu tür davranışlarla kanıtlamalıyız. Kızımın dedesiyle ilgili unutamadığı anılarından biri. Okul çıkışı 4 arkadaş eve gelmişler. Önemli bir sınavı varmış, birlikte çalışmışlar. Derken annem onlara yemek hazırlamış ve kalıp birlikte yemelerini önermiş.